Hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi sohbetimizin ilk bölümünde, programımızın ilk bölümünde sevgi öykümüz vardı. Ancak bugün bu sevgi öyküsünün yerine gerçek bir öykü, güzel bir öykü bizleri ta ötelere götürecek, belki de oraların hasretiyle yanan insanların kalplerini mahzun edecek, belki oraların kokusunu birazcık bir nebze de olsun böyle adeta vücudunun zerrelerini doyuracak kadar sanki oraların kokusunu böyle bir içine çekecek gibi bizi oralara götürecek, oraların edebini, oraların adabı noktasında nasıl davranmamız gerektiğini bize ihtar, ikaz ve hatırlatacak yaşanmış bir hadise arz edeceğim sizlere. İşte bugünkü bu bölümde şair, meşhur şair Nabi'nin başından geçen bir hadiseyle programımıza başlıyoruz efendim. Nabi, na ve bi, yani menfi olumsuzluk eklerini birleştirerek kendisine isim yapacak kadar mütevazi olan meşhur divan edebiyatı şairi Yusuf Nabi, 1678 yılında çoğunluğu Osmanlı devlet adamlarından müteşekkil Haç kafilesiyle birlikte yola çıkar. Kafile, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye yönelir. Kafilenin şehre yaklaştığı bir gecede son defa ziyaret etmek için Medine-i Münevvere'ye yönelir. Kafilenin şehre yaklaştığı bir gecede son defa mola verilir. Kafiledekiler kısa bir süre içinde yorgunluktan uykuya dalarlar. Gözüne günlerdir uyku girmeyen peygamber aşığı Nabi o gece uyuyamamaktadır. Gözleri yaşlı, Mescid-i Nebevi'ye kavuşacağı anı beklemektedir. Resulullah Efendimiz'e bu kadar yakın olmanın hazzı sebebiyle de yerinde duramayıp gezerken gözüne birisi takılır. Yüksek rütbeli devlet memurlarından biri ayağını o yöne doğru uzatmış bir halde uyumaktadır. O anda bu zatı uyaracak ve uyandıracak tarzda şu mübarek mısraları söylemeye başlar. Sakın terki edepten, koyu mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette, tefevvuk kerde-i arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu, diye devam eden mısraları söyler. Manası şudur bunun: edebi terk etmekten sakın. Burası Allah-u Teala'nın Habibinin yeridir. Burası Allah-u Teala'nın nazar ettiği Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin makamıdır. Habibi Kibriya'nın yeridir ki fazilette üstünlük bakımından Allah-u Teala'nın yanında çok üstündür, arşının üstündedir. Bu mısraları işiten o zat hemen ayaklarını toplayarak doğrulur ve ne zaman yazdın bunu? Senden ve benden başka duyan oldu mu diye sorar. Şair Nabi de daha önce hiç söylememiştim. Şu anda sizi bu halde uzanmış görünce elimde olmayarak yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok der. Bu sözler üzerine rahat bir nefes alan o zat, madem ki bu şiiri burada söyledin, burada kalsın. İkimizden başkası duyarsa senin için iyi olmaz diye ikaz eder. Ancak takdir-i ilahi bu zatın istediği şekilde olmamıştır. Kafile sabah namazı vakti Medine-i Münevvere'ye ulaşır. Onlar Mescid-i Nebevi'ye girerken müezzinler ezan-ı Muhammedi'den evvel şair Nabi'nin "Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu, nazargah-ı ilahidir makam-ı Mustafa'dır bu" mısralarıyla başlayan naatını okuyorlardı. Nabi hayretler içindedir. Birkaç saat önce çölün ortasında okuduğu bu şiiri şimdi Mescid-i Nebevi müezzinlerinin yanık seslerinden dinlemektedir. Sabah namazını eda ettikten sonra o yüksek rütbeli memurla birlikte müezzinlerin yanına gider. Ve müezzinlerden birine "Allah aşkına, peygamber aşkına ne olursun söyle, ezandan önce okuduğun o naatı kimden, nereden ve nasıl öğrendin?" diye sorar. Müezzin de büyük bir heyecan içinde, "Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece Mescid-i Nebevi'deki bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek ümmetimden Nabi isimli biri beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üstündedir. Bugün sabah ezanından önce onun benim için söylediği bu şiiri okuyarak Medine'ye girişini kutlayın" buyurdular. Biz de Resulullah Efendimizin emirleri üzerine ezandan önce onun naatını, onun söylemiş olduğu şeyi okuduk, yerine getirdik derler. Kulaklarına inanamayan Nabi gözyaşları içinde müezzine "Sahiden ümmetimden mi?" dedi diye sorar. Ve "Evet" cevabını alınca orada düşüp bayılıverir. Aşkı ve Resulullah'a yaratan Allah'ın aşkı, işte zannediyorum bundan bir ölçüdür bu. Bizler şöyle bir kendi nefsimiz itibariyle bir düşünelim. Hani sahabi efendilerimiz Nebiler Nebisi'nin huzuruna geldiği zaman "Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah" diye söze başlıyorlardı. Biz acaba Efendimizin huzuruna giderken "Malım, mülküm sana feda olsun" diyebiliyor muyuz? "Şerefim, şanım, şöhretim sana feda olsun" diyebiliyor muyuz? "Gecelerim, gündüzlerim sana feda olsun" diyebiliyor muyuz? "Duygum, düşüncem sana feda olsun" diyebiliyor muyuz? Her şeyin önünde onu ve onu yaratan, o merhameti engin, rahmeti bol Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu sevebiliyor muyuz? Gönlümüzün neresinde? Aklımızın, zihnimizin, ruhumuzun neresinde? Yoksa işimiz düşünce mi? Ona müracaat ediyoruz. Aklımıza gelince mi onu hatırlıyoruz? Bunları dilde söylemek kolay da kalpte düşünmek herhalde her baba yiğidin işi olmasa gerek, veya öyle yapmak en büyük baba yiğitlik diyebiliriz. İşte bunun için insan şu dünyaya gelen insan, hele hele Allah'a bilen, Allah'a iman eden, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olan insan, zannediyorum yeryüzünün en şereflilerinden olsa gerektir. Çünkü bu ne büyük şeref ki Rabbim bizi kendisine kul, nebiler nebisine ümmet eylemiş. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şeriflerinde Adem oğlundan, Muhammed ümmetinden birisinin hesaba çekilişi anlatılır. Bizler gizlesek de saklasak da, karanlık veya kapalı yerlerde yapsak da, yalnız başımıza olsak da, gecesinde gündüzünde nerede yaparsak yapalım, yaptığımız her şey kayıt altına alınıyor, kaydediliyor. Ve bizler yapmış olduğumuz her şeyden dolayı Allah'a hesap vereceğiz. İşte bu insan da hesaba çekiliyor. Orada yaptığımız şeyleri inkar bize bir fayda getirmeyecek. Çünkü her şey kayıt altına alındığından dolayı, aksine inkar etmemiz bizi bir daha o yaptığımız şeyi seyretmeye ve Rabbimizin huzurunda, meleklerin huzurunda onu seyrederken bir daha utanma, bir daha hicap duyma, bir daha tabiri caizse yerin dibine girmeye sebep olacak. Ama o kul her şeyini inkar ediyor. Şunu yaptın, yapmadım ya Rab. Şunu yaptın, yapmadım. Şunu tuttun, tutmadım. Şuna baktın, bakmadım. Şunu yedin, yemedim. Tabii ben haramlar, günahlar noktasında diyorum. Ve sonrasında orada ağız susacak, dil susacak, eller, ayaklar, gözler, kulaklar konuşacak diyor. Bu dile konuşma özelliğini veren Allah parmaklara da verir, kulaklara da verir. Ve melekler derler ya Rab, bu kul her şeyi inkar ediyor. Sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Bu bunları yaptı. Elde zaten delil var. Bir ömür kayıt altına alınmış. Kameraya çekilir gibi çekilmiş. Bir bilgisayar beynine, belleğine milyarlarca bilgiyi yükleyen, resmi yükleyen, o bilgisayarı yapan insan aklını ve o insan aklını, beynini yaratan Allah, bir insanın yapmış olduğu bütün hal ve hareketleri kaydetmeye muktedir olamaz mı? Olur. Ve ya Rab, her şeyi inkar ediyor bu ama bunları da yaptı. Cenab-ı Hak, götürün o kulumu cennete buyurur. Ama ya Rab, bunları bu yaptı. Bakın şimdi, Allah nezdinde, Allah indinde yerinizi anlamak için bunu ifade ediyorum. Anlamanız için ifade ediyorum bunu. Yüce Rab buyurur ki götürün cennete. Çünkü ben Muhammed ümmetinin ak saçına, ak sakalına baktım. Onun hatasını yüzüne vurmaktan haya ettim der. Bunu alemlerin sahibi Allah der Celle Celaluhu. Ben Muhammed ümmetinin ak saçına, ak sakalına baktım. Onun hatasını yüzüne vurmaktan haya ettim. Cebrail aleyhisselam bu meseleyi Efendimiz'e anlatınca Allah Resulü hıçkırı hıçkırı ağlar. Cebrail aleyhisselam niçin ağlıyorsun ya Muhammed? Dediğinde Allah Resulü buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem, benim Rabbim benim ümmetimin ak saçına, ak sakalına bakıyor, hatasını yüzüne vurmaktan haya ediyor da, benim ümmetimin ak saçlısı, ak sakallısı günah işlemekten haya etmiyor diyor. Allah sizlere kendisine kulluk rütbesini takmış, nebiler nebisine ümmet olma rütbesini takmış. Bizler sizler o rütbeye layık olmak lazım. öyle bir üniforma giydirmiş ki Rabbim bizlere sizlere. O üniformaya layık olmak lazım. Yani düşünün, bir generale general rütbesi takılmış er olarak o faaliyet gösterse uygun düşer mi? Düşmez değil mi? Bir valiye, bir başbakana valilik veya başbakanlık görevi verilmiş. Bu gidip yerlerde çöp süpürse uygun olur mu? Yani onları yapanı küçük görüyor manasında anlamayın. Ama öyle bir görev, öyle bir rütbe, öyle bir konuma getirilmişiz, buna layık olmak lazım. Nedir bu rütbenin devamı? İşte o üniformanın üzerinde abdest rütbesi var. Namaz rütbesi var. Namaz rütbesi var. Oruç rütbesi var. Zekat rütbesi var. Hac rütbesi var. Allah'ı, Resulullah'ı, Kur'an'ı, İslam'ı insanlara sevdirme adına dediğimiz faaliyetlerin tümüne emri bil maruf nehyanil münker, yani irşat ve tebliğ rütbesi var. Efendimizin Uhud'dan dönüşünde, şimdi küçük cihattan büyük cihada başlıyorsunuz dediği nefisle mücadele var. Evet, insan kendine yakışanı yapmalı. Yapmalı ki o rütbeler tekrar üzerinden sökülmesin. O üniforma üzerinden alınmasın, soyulmasın. Evet. Allah'ı ve Resulullah'ı ne kadar seviyoruz? Bir daha gözden geçirelim. Onun emir ve yasaklarını, sünnet-i seniyeyi ne kadar hayatımıza hayat yapıyoruz? Bir daha gözden geçirelim. Ona ne kadar benziyoruz? Bir daha gözden geçirelim. Malımızın reklamını yaptığımız kadar, ticaretimizi düşündüğümüz kadar, evimizi, eşimizi, işimizi, aşımızı, çocuğumuzu düşündüğümüz kadar, onu ve onun bize bırakmış olduğu davayı düşünebiliyor muyuz? Bir düşünüverelim şöyle. İşte bugünkü sohbetimizde biat ve günümüz diye bir bölüm var kıymetli dinleyiciler. Bir soruyla başlıyoruz burada. Biat sünneti asrımızda nasıl tatbik edilebilir? İzah eder misiniz? Biat. Bid'atla karıştırmayın yalnız bunu. Biat. Biat sünneti asrımızda nasıl tatbik edilebilir? İzah eder misiniz? Biat, bir kimsenin hakimiyetini tanıma, ona itaatini bildirme, uyup bağlanacağına söz verme manalarına gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, hayat-ı seniyelerinde birkaç defa ashabından kendisine biat etmelerini istemiştir. Ensar, Akabe biatında onu, yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamı, her türlü kötülüklerden koruyacaklarına dair söz vermiş ve biat etmişlerdir. Daha sonra bu biat uygulaması Medine'de hicretten sonra Hudeybiye'de devam etmiştir. Sahabe-i kiram biatlerini Efendimizin aleyhissalatü vesselamın elini sıkarak gerçekleştirmişlerdir. Zira bunun manevi tesiri çok büyüktür. O kadar ki Hudeybiye'de Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Mekke'ye elçi olarak gönderildiğinde bizzat bu biatte bulunamamış, bulunamadığı için de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman namına önce sağ elini kaldırıp bu benim elim, daha sonra sol elini kaldırıp bu da Osman'ın eli demiş ve ardından sözlerine şöyle devam etmiştir. Şahit olun, ben Osman'ın yerine biat ediyorum. Meseleye bu zaviyeden bakılınca Müslümanlığın başlangıcında biat çok önemli görülüyor ve kadın erkek herkes ya Resulallah, Allah şahit olsun ki biz seni kendi nefislerimize, evlatlarımıza ve mallarımıza tercih edeceğiz diyerek ona biat ediyorlardı aleyhissalatü vesselam. İşte bu şekilde bir biat, inanmış bir sinenin hayatını bağlayacağı her hususla alakalı Allah'ın şehadetiyle onun Resulüne söz vermenin ifadesi oluyordu. Günümüzde hayatın onlara bağlanması gereken hususlara gelince, her şeyden önce bugün doğrudan doğruya bize tevdi edilen bazı emanetler var. Nitekim Nebiler Serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, size iki şeyi emanet bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti buyurarak bu emanetlere dikkat çeker. Bu itibarla hangi devirde olursa olsun bu emanetlere sahip çıkmak zımni bir biat gereğidir ki Cenab-ı Hak da Ali İmran suresi 104. ayetin mealinde, ey müminler, içinizden hayra çağıran, iyiliği yayıp kötülükleri önlemeye çalışan bir topluluk bulunsun ayeti kerimesiyle her dönem bu emanetlere sahip çıkacak bir topluluğun bulunmasını ister ve adeta bize şunları söyler: İçinizde güzelliği temsil eden, Allah'ın güzel dediğini güzel kabul eden, çirkin dediklerini de çirkin sayan ve gönülleri fetheden ve her sineye iyilik bayrağını diken kutlu bir cemaat olsun. Olsun ve gittikleri her yere burcu burcu Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin gül kokusunu götürsünler. Bunu yaparken de sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın ululuk ve izzetini dört bir yana duyurmanın heyecan ve helecanını yaşasın. Başka hiçbir mülahazaya da bağlanmasınlar. Şimdi biat anlayışında bu manaların daha önemli olacaklarını zannediyorum. Evet, inandım diyen herkes Rabbisinin haysiyet ve izzetini mukaddes, münezzeh, mualla ve mübeccel onurunu müdafaa etme vazifesini de üzerine almış sayılacağından bu yaklaşım çok önemlidir. Ayrıca günümüzde müminlerin biatı, İslam adına bulundukları yerin kadir ve kıymetini bilmeleri ve hiç kırılıp darılmayarak sonuna kadar dayanmalarıdır da diyebiliriz. Burayı bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Ayrıca günümüzde müminlerin biatı, İslam adına bulundukları yerin kadir ve kıymetini bilmeleri ve hiç kırılıp darılmayarak sonuna kadar dayanmalarıdır da diyebiliriz. Bu kutsi vazifede çok defa şeytan onların arkalarına düşebilir. Ehemmiyetsiz şeyleri büyük gösterip içlerine düşmanlık salabilir. Ama onlar A'raf suresi 201. ayet mealinde ifade edildiği gibi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal sinyali ilişince hemen düşünüp kendilerini toparlar ve basiretlerinin ufkuna yönelirler. Ayeti kerimesinde de ifade edildiği gibi bu tür vesveselere iltifat etmeyip vazifelerine devam ederler. Evet. Eğer yanlış ifade etmezsem ayetin Arapçası, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا هُمْ تَزَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Bu ayet bana şu hadiseyi hatırlattı kıymetli dinleyiciler. Yine sohbetlerimde arz etmiştim. Hani o Hazreti Ömer Efendimiz'in arkasında hıçkırıklarla ağlayan genç. Mescitten eve, evden mescide gider gelirken yolda bir kadın, fettan bir kadın onu yoldan çıkarmak ister. O çok o şeytanın ve şeytana alet olan kadının ağına düşmez. Çünkü devamlı dilinde zikir, aklı mescit ve mescidin ötesinde Rab'le irtibatlı. Ama biz dualarımızda hani diyoruz ya, bu dua çok önemli. Ne olursunuz bunu sık sık söyleyin. Efendimiz de söylüyordu çünkü. Allah'ım bizi göz açıp kapayıncaya kadar dahi de olsa nefsimizle baş başa bırakma. Biz göz açıp kapamadan daha kısa da olsa diyoruz. Bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rab. Şeytanla bizi baş başa bırakma ya Rab. Ve onun da ötesinde senin rızandan uzaklaştıracak her türlü hal ve hareketle, duygu ve düşüncelerle bizleri baş başa bırakma ya Rab diyoruz. İşte o da ihtimal baş başa kaldığı an ayağı o fettan kadının bulunduğu tarafa dönüverir. Dönüverir ki bir adım, iki adım, bilemem o büyük insan kaç adım atmıştır ama dudaklarından sanki böyle otomatik deriz biz ya hani, gayri ihtiyar deriz, kendisi geliyor gibi deriz ya hani böyle, bu ayet dökülmeye başlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّاهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانُ تَزَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal sinyali ilişince hemen düşünüp kendilerini toparlar ve basiretlerinin ufkuna yönelirler. Ayeti dökülüveriyor dudaklarından. Ah efendim, o dudakların şeker şerbet yesin. Ah efendim, bizleri de Cenab-ı Hak seninle haşreylesin. Ve Hazreti Ömer'e haber vermeden götürür gömerler onu. Çünkü o kadının kapısında o can vermiştir. Hazreti Ömer bir gün, iki gün, üç gün geçer. Göremeyince nerede o genç der. Hıçkırıklarına hasret kaldığım, hayran olduğum o genç nerede? Evet, önce ifade etmek, söylemek istemezler ama sonrasında anlatırlar gencin serencamesini. Hazreti Ömer, bana haber vermeli değil miydiniz der. Ve gencin kabrinin başına gider, dualar okur. Başka ne der bilemiyorum ama sonrasında o Er-Rahman suresinde geçen bir ayeti kerimeyle gence müjdeleme yapar. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانْ der. Allah'tan korkanlar için Allah iki cennet vaat ediyor. Cenneten deyince iki cennet. Çok geçmez ki kabrin derinliklerinden gelen, geldiği hissini veren bir ses yükselir. Ya emir el müminin, ben senin söylediğinin iki mislini buldum burada. İki mislini buldum burada der. Dört cennet. Cenab-ı Hak bizlere de nasip eylesin, ne diyeyim. Evet. Daima irtibatlı olma dedik ya. Daima dilimizde onu anma. Biz onu anarsak o bizi unutmaz inşallah. Çok vefalı. Diyor ya hani, bir adım atana ben 10 adım yaklaşırım. Halbuki normalde daima küçükler büyüklere gider değil mi? Şimdi bakın yavaş yavaş bayram geliyor. Sizler büyüklerin yanına gider, onları ziyaret edersiniz. Büyükler küçüklerin yanına gelmez. Bizim anlayışımız içerisinde tabii. Ama düşünün nasıl bir büyüklük ki o. Ondan daha büyüğü olmayan, o büyükler büyüğü, her şeyin sahibi Allah, kuluna, bana bir adım yaklaşana ben 10 adım yaklaşırım diyor. Bunu siz bir insanın bir insana yaklaşımı diye anlayamazsınız. Yani siz bir hayır işleme durumunda olsanız ben size 10 hayır yaptırırım. Yani siz bir günahtan bir adım uzaklaşma durumunda, niyetinde, azminde, gayretinde olsanız ben sizi 10 tane günahtan muhafaza ederim. diye çoğaltabilirsiniz bunu. Bana bir adım yaklaşana ben 10 adım gelirim diyor. Ey yüceler yücesi Rab! Senden uzaklaştıracak olan her türlü hal ve hareketten bizleri koru Allah'ım. Senin gazabından, senin rahmetine sığınıyoruz. Senden yine sana sığınıyoruz Rabbim. Hani yapmış olduğu hareketten dolayı annesinin tokadını yiyip de yine annesinin sinesine, kucağına sığınan insan yavru gibi Rabbim günahlarımızdan ve günahlarımızın neticesi olarak uğrayacağımız azaptan yine senin rahmetine sığınıyoruz Rabbim. Sen o kutsi hadiste benim rahmetim gazabımla yarışsa devamlı rahmetim gazabımın önünde gider buyuruyorsun Rabbim. Bizlere amellerimize bakma, isyanlarımıza bakma, kusurlarımıza bakma. Sen bize rahmetinle merhametinle muamele et Rabbim. Biz senden isterken bize kendi küçüklüğümüze göre değil senin büyüklüğüne göre ver var ya Rab. Bize büyüklüğüne göre muamele et ya Rab. Ey Rab, sen ancak sen tarafından tam olarak bilinirsin. Seni senden başka kimse bilemez. Seni tam olarak bilemeyiz biz. Ancak yaratmış olduğun şeylerle biz seni görebiliyoruz, bilebiliyoruz. Masnuatınla, mahlukatınla bilebiliyoruz ama seni ancak sen bilirsin Rabbim. Seni ancak sen anlarsın. Seni ancak sen idrak edersin. Onun için senin sana olan bakışının hürmetine bizi kapından elleri boş gönderme ya Rab. Çünkü senin kapına gelenler şimdiye kadar hiçbir zaman boş dönmedi. Sen kapına gelenleri boş döndürmedin şimdiye kadar. Çünkü sen Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen bütün cömertleri yaratan cömertler cömertisin. O bağışlayanların en merhametlisisin. Affedenlerin hepsinin sahibisin sen. Yaratıcısın. Sen bizi kapından sana layık senin kapına gelenlerin gönderilmesine layık bir şekilde nasiptar eyle ya Rab. Nasipsiz bırakma ya Rab. Ümmet-i Muhammed'in hali meydanda bölük pörçük tesbih taneleri gibi olmuş, dünyanın dört bir tarafına saçılmış, şeytan ve şeytanın yardımcıları ülke ülke bölmekle de bırakmamış, o ülkelerin içerisindeki müminleri de A'cı, B'ci, C'ci, D'ci diye bölmüş, onunla da bırakmamış şeytan ve şeytanın yardımcıları. O grupları da, grupları teşekkül ettiren, cemaatları teşekkül ettiren insanların da birbirlerine karşı husumet, adavet, kin, iftirak tohumu ekmeye başlamış. Sen ümmet-i Muhammed'in fertlerinin kalplerini birbirlerine telif eyle ya Rab. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insanların kalplerini birbirlerine sevdir ya Rabbi. Evet, sen her şeye kadirsin, her şeye sahipsin, her şeye muktedirsin. Bir anda kalpleri evirir, çevirirsin. Bir anda zengini fakir eder. Koca koca holding sahiplerini ekmeğe muhtaç hale getirir. Bir anda da bir ekmek bulamayanı dünyanın en zengini edersin. Cahili alim eder, alimi de cahil edersin. Günahkar, mücrim birini kapına gelmişi fazilet yönüyle tertemiz hale getirir, göklere yükseltebilirsin. Ama gururdan, kibirden, kendini beğenmişlikten, riyadan kurtulamayan, velev ki kendini faziletli görse bile O insanı alaşağı edebilirsin. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Evet. Tabii sohbetin başında şair Nabi ile ilgili Efendimizin bir meselesini arz etmiştik. Yine bugün Efendimizle başladık. Yine Efendimizle bitirelim. Efendimize bir arzuhal. Efendim, varlığımın sebepler ötesi sebebi, gönlümün sultanı efendim. Merhamet dilendiğim kelimelerin gölgesinde, içimin yankısını sana yollamak istiyorum. Yüreğimde çağlayanlar var. Dinmeyen gözyaşlarım var efendim. Gözyaşı ırmağına bıraktığım hasretlerim var. Ve bir damla gözyaşının sıcaklığında sana yolluyorum tüm hasretlerimi. Aşarak yüreğimin çöl kumlarını. Demet demet yıldızların kutlu rehberlerimdir. Kapına yöneldiğim gecenin şu ıssız saatlerinde, gönül heybemde gözyaşlarım, geçtiğim yollara serpiyorum sadakam diye, yürek tezgahında dokuduğum sancılarım var sadağında, kuşandığım acılar var, işte geldim kapına efendim, dilimde senden dilendiğim şefaatin var. Ey Nebi, inan ki sensiz gündüzlerimiz bile geceye döndü. Alnımızı üfül üfül okşayan rahmet yüklü soluğundan mahrumuz yıllardır. Senin yokluğun, ölü ruhlara can veren nefesinin yokluğu bizi ayar ateşinde yaktı. Deden Hazreti İbrahim'e yakılan ateşten daha acımasızdı yandığımız ateşler. Medet Sultanım, hicranınla yanan ruhumuza parmaklarından yine boşaltmaz mısın kevserlerini oluk oluk? Utancımız büyük. Adını bir bayrak gibi dalgalandıramadık gönül semalarında. Giremedik kalplere. Adını sunamadık sana muhtaç sinelere. Büyük utançlara kundaklandık. Ama sen sultansın efendim. Ne olur himmetini esirgeme. Boynu bükük, yüreği yaralı ümmetinden. Yaralı yüreğimizi Hazreti Eyyub'a bahşedilen ab-ı hayat gibi çağlayanlarla yıkayacağın günü bekliyoruz. Bir gün gözlerimizden perdelerin kalkacağı ümidiyle yaşadık hep. Temessülünle şeref kudum buyurduğun Ahmet Rufai Hazretlerine imrenir olduk. Biz de günahkar dudaklarımızı senin opak ellerine dokunduracağımız günün hasretiyle bekliyoruz efendim. Sen çiçek çiçek donanmış vefalarla kucaklayan Uhud'un bağrındaydın hani. En has şühedanın vefa kokan cennet mekanlarını ziyaret etmiştin. Ve orada demiştin ya, kardeşlerime selam olsun diye. Ey Nebiler Sultanı efendim, bizleri işaret buyurduğun o garip devirde gelen kardeşlerin sayıp ziyaret etmeyecek misin? Ayağı ve anlı beyaz sekili atların say bizi. Aldığımız abdestlerimiz var günde 5 vakit. Ne olur efendim, Mekke'den Medine'ye hicret eder gibi gel. Sen gel ki güneşin bizi terk ettiği karanlık gecelerimize dolunaylar doğsun. Yeniden bestelensin tel'al bedruler. Hiç günahı olmayan çocuklarımız seslendirsin yine uyanık nameleri. Ellerinde demet demet güllerle bekleyen kadınlarımız, gözyaşı çağlayanlarıyla yıkasın yollarını. Ey sevgili, en sevgili efendim, seni anlayamayan nazarlara keşke sana perdedar olan bir örümcek kadar vefalı olabilseydik. Anlayabilseydik kıymetini, seni anlatabilseydik. Keşke bir güvercin olabilseydik. Dünyanın 4 bir tarafına nur dağıtan, ellerinden uçurduğun, senin çağları aşan o kutsal çağrılarını taşıyabilseydik çağlardan çağlara ve deniz aşırı diyarlara. Ne olur gel efendim, çağın yetimleri var seni bekleyen. Sana kasideler yazan bağrı yanık aşıkların var. Ağıt yakanların var. Ağdı dindirilecek öksüzlerin var. Ve talihsiz devrin Asiye yüzlü, Meryem iffetli yetimleri var. Gözyaşlarına sünger olacağın sürmeli ceylanların var. Sakat vicdanlarda çarmıha gerilmek istenen Mesih soluklu yiğitlerini ne olur daha fazla bekletme efendim. Ateşe atılmak istenen İbrahimlerimiz var. Senin gül bitiren yağmurlarını bekliyorlar. Bıçak altında tevekkülle bekleyen İsmaillerimiz var. Yoluna kurban olmayı bekleyen koç yiğitlerimiz var. Biliyoruz, aşkına pervane olamadık. Yanlış ateşlerde yandı ruhumuz. Yanlış pazarlara sürüldük. Yalancı şafaklarla kandırıldık yıllar yılı. Sensizliğin girdabında zehrini yudumladık hayatın. Onca günahlarımıza, bize yakışmayan kusurlarımıza rağmen senin büyüklüğün kadar büyüttük umutlarımızı. Dağlar kadar günahlarımız olsa da sen kadar umutlarımız var. Hani diyorsun ya efendim, benim şefaatim ümmetimden günah-ı kebair işleyenleredir. Kim bilir kaç günah kirinin içinde büyüttük bembeyaz umutlarımızı. Tutunduk verdiğin söze, müjdenin ipekten çehresini sarındık. Ey Nebi, kendisine yollanan salatü selamları işiten vefalı dost, sana yolladığımız salatü selamların sımsıcak gölgesinde beyaz dualarımızın aydınlığıyla yöneldik kapına. Temessülünle sana meftunlarını sevindireceğin zamanı bekliyoruz. Sıyreten şekil değiştirecek kadar büyük günahı olanların imdadına sırf sana yolladıkları selatü selamlar hatırına yetişmiştin efendim. Ve biz ahir zamanın garip insanları bir kere daha temessül edip imdadımıza yetişeceğin günün hasretini çekmekteyiz. Yetiş imdada ya Resulallah. Ne olur imdadımıza yetiş. Gönül Kâbesinde günahlarımıza rağmen yine de bir yer var efendim teşrif buyuracağın. Yüreğimizin yanıklığıyla tütsülediğimiz gözyaşı dolu mahzenlerimiz var. Uyku nedir bilmeyen kirpiklerimiz var seni bekleyen. Ne olur gel, gel ki kadem bastın gönül tahtına. Sultanım Safa geldin diyelim bağrı yanık aşıkların gibi. Ey levlâke levlâke hitabının nazlı sultanı, naz makamının efendisi, yıldızların yoluna kaldırım taşları gibi dizildiği yüreği bulut bulut olan sevgili. Yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Sen olmasaydın eğer, taşlardan daha katı yüreğimizde hiç yeşerir miydi yepyeni umutlarımız? İmanın gökkuşağı renkleri belirir miydi yağmur sonrası gibi? Yüreğimizin yamaçlarında boy verir miydi hiç? Sen kokan güller olmasaydın efendim. Ve bir de efendim, damar damar seninle, hep seninle dolsaydık, koruyabilseydik vefamızı, açsaydı daim bizim de gönlümüzde vefa çiçekleri, bir molla camii de biz olsaydık, ashabına kıtmir olmayı canı gönülden dileyen, kıtmirin olabilseydik ey Şah-ı Rusul, sana sadık olabilseydik, adına ve ashabına sahip çıkabilseydik ta haşre kadar, ashab-ı kehfin kıtmiri gibi olsaydık, onca günahlarımıza rağmen senin ashabın cennete giderken ben nasıl cehenneme giderim diye inleseydik, iniltilerimizde bestelenseydi ümitlerimiz, kabul eder misin bizi efendim ashabının kıtmiri olarak? Zira efendim sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım diyerek başımızı koyduğumuz olmuştur yastığa, tutunduğumuz an olmuştur düşlere. Ne olur gel, gel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel, bekliyoruz yıllardır. Bir demet gül var elimizde, titreyen yüreğimiz var. Güllerimiz solmadan, gül kurusu ağlamadan yüreğimiz. Ne olur efendim, gel, gel, gel.